Ayrım 24, Piyon, Stephen James, sayfa 308, 54. bölüm. Lien Hua arabayı kaldırımın kenarına çekti, tepe lambasını indirdi ve hızlıca oradan ayrılmamız gerekebilir diye anahtarları kontakta bırakarak motoru durdurdu. Terzi işi yeşil bir ipek bluz giymişti. Bu tip şeylere dikkat etmemem gerektiğini düşündüm ama kendimi iyi göründüğünü fark etmekten alıkoyamadım. Vanessa Müller iki katlı, çerçeveleri siyaha boyalı ve geniş verandalı acayip bir evde oturuyordu. Ev ay ışığında solgun sarı bir hayale benziyordu. Birkaç dakika ona bakarak oturduk. Oturma odasındaki ışık açıktı ve koltukta oturup televizyon izleyen Vanessa'yı görebiliyordum. Şükürler olsun ki evi eski model bir evdi ve sadece ön kapısı vardı. Arka kapısının olmaması gözetlemeyi kolaylaştırıyordu. Lien Hua'nın kahvesine uzanarken çarptığı anahtarların sesini duydum. Belli belirsiz boğazını temizledi. ''Demek bir kızın var.'' Bir an için kafam karıştı. Ona bir kızım olduğunu söylediğimi hatırlamıyordum. ''Ah tamam, Ralph neden onu havaalanından almadığımı sormuştu. Üvey kızım aslında, evet 17 yaşında, adı Tessa.'' ''Nasıl biri?'' Zeki, tam bir kentli, zor durumlar karşısında ayakta kalabilecek biri, çok sıkıdır.
Sıkı mı? Başka?
Siyah giyinmeyi sever.
Peki ne yapmaktan hoşlanır?
Oturduğum yerde kıpırdandım, bilmiyorum, müzik dinlemek, arkadaşlarıyla takılmak.
Ne yapmaya çalışıyorsun sen dedim kendi kendime.
Lien Hua birkaç dakika boyunca bir şey söylemedi, nihayet ekledi.
Demek o kadar yakın değilsiniz.
Uzun, yavaş bir nefes aldım.
Pat, oğlum seni bir kitap gibi okuyabiliyor diye düşündüm içimden.
Hayır, pek sayılmaz.
Kısa bir sessizlik ve sonra, annesinin ölümüyle nasıl başa çıktı?
Kalemimle oynamaya başladım. İyi sanırım, bu konuda pek konuşmuyoruz.
Sence Grolin gelecek mi?
Sen bu konuda konuşur musun?
Bu görev için gönüllü olduğuma pişman olmaya başlamıştım. Kristin'in ölümü ikimiz için de zor oldu. Gerçek şu ki Tessa ve ben hiçbir zaman o kadar yakın olmadık. Annesi öldükten sonra bu durum daha da kötü bir hal aldı.
Birden Lien Hua'nın elinin sol koluma hafifçe dokunduğunu hissettim. Bu sinirimi bozsa da bir şekilde kendimi rahat hissetmeme neden oldu. Yaşadığımız ana geri dönmemi sağladı.
Üzgünüm dedi. Niyetim şey değildi. Bu konu hakkında konuşmak zorunda değiliz.
Hayır, sorun değil dedim ama bundan emin değildim. Elini geri çekti, bacağının üzerine koydu. Yavaşça nefes aldım. Kuzey Amerika'daki her 8 kadından birinde göğüs kanseri varmış. Bunu biliyor muydun?
Hayır, bilmiyordum.
Ben de, bir yıl öncesine kadar. Göğsümde yine o sıkışmayı hissedebiliyordum. Geçmişte kalan acı verici bir şeye dönüp baktığınızda duyduğunuz o umutsuz zavallı duyguyu, sizi uğursuzca ele geçiren ama aynı zamanda bir parçanız haline gelen duyguyu. Ondan kaçmak istersiniz ama daima oradadır, ensenizde nefesini hissedersiniz. Doğru değil, zaman tüm yaraları sarmaz. Bazen sadece yaranıza tuz basar ve siz kıvrandıkça karşınıza geçip kahkahalarla güler.
Ya babası?
Kafamı salladım. Hiç görmemiş. Kristi hamile kaldığında üniversitedeymiş. Söylediğinde adam gitmiş, bir daha da görmemiş.
Lien Hua'nın adam hakkında bildiğine şaşırdım. Birkaç nadide küfür mırıldandığını duydum.
Evet, tam olarak aynı hisler içindeyim.
Kahvemden bir yudum aldım. Peki ya sen?
Ne olmuş bana?
Hiç evlendin mi?
Sadece işimle.
Duruma uyacak bir şey söylemek istedim ama bulamadım. Gerçekten kötü olan kahveden bir yudum aldım ve neredeyse ağzımdakini çıkaracaktım. Tadı sanki fıstık aromalı motor yağı gibiydi. Geri koydum ve konuyu değiştirmeye karar verdim.
Daha önce çok devriyeye çıktın mı?
Çok değil.
Kaç tane?
Bu geceyi sayarsak mı?
Evet dedim. Bir tane ediyor. Güldüm. Gülmek hoşuma gitti. Bana döndü. Sen?
İlk yıllarda Milwaukee'de dedektifken çok yaptım. Sanırım bazı insanlar alışıyorlar. Ben hiç alışamadım, yerimde duramam. Hareketsiz oturmaktan nefret ederim. Hep bir şeyler yapmaya, bir şeyler çözmeye ihtiyaç duyarım. Sunum yapmaktan ne kadar hoşlanıyorsam devriyelerden de o kadar hoşlanıyorum.
Ama yine de bu gece için gönüllü oldun.
Evet, öyle yaptım. Camdan Vanessa'nın evine baktım, değişiklik yoktu. Bir araba yanımızdan geçti. Gözlerimizle stop lambalarının gecenin içinde bıraktığı ışığı takip ettik. Işık gözden kaybolurken Lien Hua,
geleceğini sanmıyorum dedi.
Kimin?
Gruli'nin. Ortaya çıkacağını sanmıyorum.
Dedim, evet sanırım haklı olabilirsin. Sükunet içindeki evi izledim. Peki ya sen Lien Hua, hakkımda her şeyi biliyorsun, senin hikayen ne?
Art niyetli bir soru değildi.
Sanırım anlatacak çok şey yok. Kahvesini tekrar aldı, yavaşça içti. Washington Devlet Üniversitesi Kriminal Biliminden yüksek lisans diplomasıyla mezun oldum. Sonra bir süre Washington'da memur olarak çalıştım.
Rüzgar üstümüzdeki bir ağacın kurumuş yapraklarından bir avuç aldı ve hafifçe motor kapağının üstüne bıraktı. Birkaç yıl sonra şiddetli suçlar analiz merkezine Quantico'ya başvurdum. Orada 2 yıllık bir staj yaptım ve tam işte buradayım.
İşte buradasın dedim. Şimdi loş ışıkta yandan görünüşüne bakıyordum. Yakınlardaki bir sokak lambasının ışığı ön camdan içeri sızıyor, yüzüne yansıyor. Çenesini, dudaklarını, yanaklarının hafif çıkıntısını aydınlatıyordu.
Bardağını bıraktı ve bana doğru baktı. Bakışlarımı kaçırmadım.
Çok acıklı değil mi dedi.
Hayır, hiç de değil. Oldukça çarpıcı aslında dedim içimden.
Kendimi tuttum. Ne, hikayen mi?
Hayır, bu kahveyi içmek zorunda kalmak.
Dedim, evet çok kötü. Hala ona bakıyordum ama rüzgarın motor kapağının üzerindeki yaprakları oynattığını ve yola düşürdüğünü fark ettim.
İkimiz de bakışlarımızı kaçırdık.
Demek tırmanıyorsun öyle mi dedi.
Biraz. Sen?
Hayır, hiç fırsatım olmadı. Ben daha çok kickboks yapıyorum.
Kickboks mu?
Evet.
Böyle bir şey olduğunu biliyordum.
Bu ne demek şimdi?
Nasıl söylesem, fiziğin, görünüşün, hareketlerin ilk başta dansçı ya da jimnastikçi olduğunu düşündüm.
Fizik mi?
Bıyık altından gülümsüyordu.
Of ya, iltifat etmeye çalışıyordum.
Böyle şeylere dikkat etmemen gerekiyor ama.
Gülümsedim. Bana her şeyi fark etmem için para veriyorlar.
Söylediğimi düşününce müstehcen gibi geldi ama niyetim o değildi. Göz ucuyla bana baktı.
Evet öyleymiş.
Bacağının yanında duran bardağı buldu, aldı, boş olduğunu fark etti ve geri bıraktı.
Sık tırmanır mısın?
Eskiden sık tırmanırdım. Bir süredir hiç dağa çıkmadım. Duraksadım çünkü en son tırmandığımda Christie ile beraberdim. O an adını söylemek gelmedi içimden.
Dedi, neyi kastettiğini belli etmeden. Özlüyor musun?
Evet, Christie'yi. Evet, tırmanmayı özlüyorum, evet.
Ne söylediğimi çok geç fark ettim. Geri almak için çok geç. Şükürler olsun ki sadece tahminde bulunabileceğim sebeplerden Lien Hua duymamış gibi yaptı. Yarışmacı olarak katıldı. Bazı kickboks turnuvalarını anlatmaya başladı. Camımı araladım, temiz hava içeri doldu. Bir süredir oturuyorduk, camlar buharlanmaya başlamıştı. Dışarıdaki havanın ne kadar soğuduğunu fark etmemiştim. Arabanın içi ise sıcaktı.
Belki bir gün tırmanmaya gidebiliriz diye bir teklifte bulundum. Tüm bunlar bitince.
Duraksadı ve sonra cevap verdi.
Belki, tüm bunlar sona erince.
Tabii başka biri yoksa.
Erkek arkadaşı olup olmadığını sormanın bir yoluydu bu. Bu anlama geldiğini biliyor olmalıydı. Alt metni okuyabiliyor olması lazımdı. İnsanların zihinlerini okumakta çok iyiydi ne de olsa.
Derin bir nefes aldı ama cevap vermedi, duraksadı.
Bir zamanlar vardı dedi sonunda.
Bir anlık sessizlik. Hikayenin gerisi vardı belli ki ama öğrenmek için diretmedim. Yine eve baktım. Oturma odasının ışığı söndü. 55. bölüm. Bir dakika sonra üst kattaki yatak odasının ışığı yandı. Vanessa'nın perdenin arkasında elini kolunu oynatarak hareket ettiğini gördüm.
Lien Hua sence telefonda mı konuşuyor diye sordu.
Öyle görünüyor. Bir süre izledik, sonra ışık kapandı, hala odadaydı. Lianhua telsizin elini aldı, hedef sabit dedi, gelen giden yok. Yine bilgi verilecek, tamam.
Brent diğer taraftan, ihtiyacınız olsa buradayım diye cevap verdi, tamam.
Telsizi bırakana kadar bekledim.
Peki Ralph sana başka ne anlattı hayatım hakkında?
Pek bir şey anlatmadı ama anlatması da gerekmiyordu.
Kaçamak konuşuyordu, biraz da utangaç. Sadece benimle yalnız kalabilmek için mi bu gece gönüllü oldu, merak etmeye başlamıştım.
Ah bir dakika, doğru ya, onunla birlikte olabilmek için gönüllü olan bendim.
Ne demek istiyorsun?
Bir süredir seni tanıyordum.
Gülümsedim, beni tanıyor muydun?
Kitaplarını okudum, bazı konferanslarda birkaç kez konuşmalarını dinledim.
Neden daha önce söylemedin?
Omuzlarını silkti, hiç konusu açılmadı.
Peki ne düşünüyordun?
Ne hakkında?
Kitaplar, konferanslar.
İltifat almaya mı çalışıyorsunuz Dr. Bowers?
Biraz kızardım ve karanlıkta oturduğumuz için şükrettim.
Kesinlikle. Dedi düşünceli bir şekilde, sunumların daima kışkırtıcı ve profesyonel. Fikirlerin oldukça anlaşılır.
Ama?
Bir B verirdim.
B artı bile değil mi?
Hayır, sadece B. Sonuçlarına katılmıyorum.
Karakter analiziyle ilgili düşüncelerime mi?
İnsanlar hakkındaki düşüncelerini.
İnsanlar mı?
Evet.
Arabanın dışında şiddetli bir rüzgar bir tomar yaprağı dans ettirerek yola fırlattı.
Ne demek istiyorsun?
Bana doğru baktı.
Hala son sebebi tahmin edemedin.
Duraksadın. Konuyu değiştirmeye mi çalışıyorsun? Ne sonuçlarından bahsediyorsun?
Güven bana. Bulamadığın sebebi tahmin etmeye çalış.
Tamam, ama sonra konuya geri döneceğiz. Bir bakalım. Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
Tamam, buna ne dersin? Cinnet, delilik. Bazı suçlar ruh hastalığı nedeniyle işlenir.
Kafasını salladı. Bu bir sebep değil, bir durum. Belli başlı bazı davranışları yapmaya iter ama suç işlemeye sevk etmez.
Depresyon?
O da bir durum, zihinsel bir durum. Belli başlı bazı davranışların olabilirliğini arttırır ama tek başına sebep olmaz.
Banyodaki ışık yandı, bir an sonra kapandı. İç geçirdim.
Bilmiyorum Lianhua, pes ediyorum.
Sessizdi. Ne olduğunu söyleyecek miydi emin değildim. Ve bunun benim insanlar hakkında vardığım sonuçlarla ne gibi bir ilgisi vardı anlamıyordum.
Kolum üşüyordu, camı kapattım.
Sonunda oturduğu yerde doğrudan bana bakabilecek şekilde döndü.
Bizler sadece tercihlerin, alışkanlıkların, rastlantıların ve birbirine girmiş sebeplerin toplamından ibaret değiliz.
Pat, mekan ve zamandaki hareketimiz sadece menfaate, çıkarlara, uygunluğa ve konfora bağlı değil.
O anın gerginliğine, nefesinin benimkiyle karıştığını, kalplerimizin senkronize bir şekilde çarpmaya başladığını hissedebiliyordum.
O zaman ne? Bulamadığım sebep ne?
Bakışlarımız karşılaştı. Sevgi Pat, her şeyi değiştirir. Bulamadığın sebep bu. Diğer hepsinin kökeninde bu yatıyor. Yaptığımız her şeyin özü bu. Sürekli gözden kaçırdığın yapboz parçası, diğer hepsinden daha önemli olan parça bu.
Geri kalanını söylemedi ama sanki söylemiş gibi net bir şekilde duyabiliyordum.
Kızını tanımamanın sebebi bu. Ölen karını bırakmamanın sebebi bu. Korku ve sevgi. En önemli iki sebep. Yüreğinde birbirine dolanan sevgi ve korku.
Yüreğim sıkıştı, kalp atışım hızlandı. Aynı anda hem kendimi savunma ihtiyacı duydum, hem kızdım, hem de çaresiz hissettim. Ama aynı zamanda biri tarafından anlaşılmak büyüleyici bir şeydi. Beni kendimin bile bilmediği bir şekilde anlıyordu ama aynı zamanda pek de tanımıyordu. Ona dokunmak, sarılmak, onunla olmak arzusuyla yanıyordum. Chris de benim için neyse onun da öyle olmasını, hatta daha fazlası olmasını istiyordum. Ama aynı acıyı yeni baştan yaşama riskini istemiyordum. Ve kimsenin Chris'in yerini almasını istemiyordum. Birinin Chris'in yaptığı gibi beni tamamlamasını istiyordum ama farklı bir şekilde.
Tekrar aşık olmak, güvenmek istiyordum ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. Nasıl olduğunu öğrenmekten korkuyordum.
Hızlı hızlı soluyordum. Normalde ne yapacağımı bilir ve yaparım, tereddüt etmem. Sonunu düşünmem ama o an karanlıkta ne yapacağımı bilemez halde duruyordum. Bir parçam dehşet içindeydi, bir parçam aşıktı. Belki de korku ve sevgi hayatlarımıza dolanan, bizi suç işlemeye iten tek bir sebebin iki farklı yüzüydü. Bazen bizi esir eden, bazen özgür bırakan korku ve sevgi, sevgi ve korku, birbiriyle boğuşan, güzellik ve ölüm. Lien Hua ve Christy. Boğazım düğümlendi. Bir an için o arabada Lien Hua Jiang ile birlikte bulunuşumun gerçek sebebini unuttum. Elimi tutacağını ya da elini dizime koyacağını ve beni öpeceğini umarak bir aptal gibi, bir okul çocuğu gibi bekledim. Bir şey, herhangi bir şey. Nihayet sonsuzluk kadar uzun gelen bir sürenin sonunda elimin uzanıp bir tel saçını boynundan çektiğini gördüm. Belki sadece düşünüyordum, hayal ediyordum, gerçekten olmasını istiyordum. Parmağım tenine dokundu. Hayır, sadece hayal etmiyordum, gerçekten oluyordu, oluyordu. Sessiz gözlerle beni izliyordu, durdurmak için hiçbir şey yapmadı. İçinde bulunduğumuz o an zamanın içinden sıyrılarak evrenin geri kalanını ezdi ve her şey yok oldu. Soluklarımız birbirine karıştı, öpüştük, tek olduk. Parmağımı boynundan aşağı omzuna doğru kaydırmama izin verdi. Teni yumuşak, heyecan verici ve canlıydı. Serin bir rüzgar camdan içeri girdi. Parıldayan ışığın incecik boynundan aşağı bluzunun üst düğmelerine doğru indiğini görüyordum. Son 8 aydaki tüm suçluluk duygusunu, tutkuyu, isteği, kayıpları ve korkuyu içime çekiyordum. Duraksadım ve bir kalp vuruşu kadar bir nefes alımlık zamanda her şey değişti. Onun sözcükleri ve benim kararsız dokunuşlarım arasında bir soğukluk geldi, oturdu aramıza. Yumuşak ama kararlı bir şekilde geri çekildi ve camdan dışarı baktı. Zaman tekrar akmaya başladı. Elimin yanımdaki koltuğun üzerine düştüğünü gördüm. Özür dilerim. Her şeyi anlatmak istedim ama sonuçta hiçbir şey söyleyemedim. Ben, bunu yapamayız sözcükleri kesin bir son anlamı taşıyordu. Beceriksizce elimi geri çektim, gürültüyle kucağıma düştü. Ellerimi kavuşturmaya çalıştım ama parmaklarım taş kesmişti. Neden böyle bir şey yaptığımı? Hayır, yapma. Elinin bir hareketiyle beni susturdu. Söyleme, lütfen başka bir şey söyleme. Sözlerinde herhangi bir iğneleme yoktu. Beni üzmeye ya da başından savmaya çalışmıyordu ama buz gibiydi. Yine içine kapandı, kabuğuna. Karanlık her yanımızı sarmıştı. Gözlerim dalmış eve bakıyordum. Avuç içlerimi istem dışı bir hareketle pantolonuma sildim. Kalbimin deli gibi çarpıntısı dinmek bilmiyor, ellerimin titremesi geçmiyordu. Yanağına dokunan parmağım hala alev alev yanıyor, teninin tadıyla sızlıyordu. Zaman geçmek bilmiyordu. Lien Hua'nın yanı başında atan ve sonra yine kendi ritmini, temposunu bulan kalbinin sesini duyabiliyordum. Birbirimize bakmıyorduk. Üzgünüm Lien Hua. Sus! Sonra derin bir nefes aldı ya da iç geçirdi. Anlayamadım. Lütfen. Oturduğum koltuğun camından dışarı baktım ama bakışlarımı üzerinde sabitleyecek hiçbir şey bulamadım. Bardağımı salladım, kahvemi uzun zaman önce bitirmiştim. Sadece telvesi kalmıştı. İçmeye değer bir şey yoktu, zaten canım da istemiyordu. Daha çok kendimi başımdan vurmak istiyordum. Aramızda bir yerlerde söylenmeyen sözlerden oluşan gizli bir orman vardı. Hava hala gerilimliydi. Ama sözcükler şimdilik dile getirilmeyecekti. Çünkü tam o sırada evin kapısı aralandı ve Vanessa dışarı çıktı. İşte orada dedim, başımı ileri uzatıp. Hayatım boyunca hiçbir devriyenin bittiğini görünce bu kadar rahatlamamış ve aynı zamanda bu kadar hayal kırıklığına uğramamıştım. Vanessa bir an duraksayıp bakışlarıyla sokağı taradı, gözleri bizim arabaya takılır gibi oldu ama korvetine doğru hızlıca yürüdü, içeri girdi ve motoru çalıştırdı. Lien Hua bizi görmedi değil mi diye fısıldadı. Hayır dedim, mümkün olduğunca kendime güvenir bir şekilde. Ama görmüş olabilirdi, belki de görmüştü. Vanessa park ettiği yerden geri geri çıktı. Tamam dedim. Sözcüklerimi ve düşüncelerimi yine kontrol edebiliyor olmaktan mutluydum. Hareket etme zamanı. 24. ayrımın sonu. Sayfa 320.